Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 27. Ayrım. Chandler kürsüye yürürken salonu dolduran gergin sessizlik, herhangi bir kararın okunmasından önceki sessizliği andırıyordu. Salondakilerin çoktan kararını vermiş olduğunu ve Chandler'ın konuşmasının yalnızca öldürücü son darbe olacağını düşünüyordu. Alışılageldiği gibi jüri üyelerine sabırlı ve dikkatli oldukları için teşekkür ederek söze başladı. Adil bir karara, uzun uzun düşünerek varacaklarından kesinlikle emin olduğunu söyledi. Bush, daha önceleri, uzman tanık olarak katıldığı davalarda her iki avukatın da aynı sözleri söylemesini dinlerken boş laflar olduğunu düşünürdü. Jüri üyelerinin çoğu işe gitmemek için mahkemeye gelmeyi tercih ederlerdi. Ama bir kez jüriye seçilince, konuların çok karışık, ürkütücü ya da sıkıcı olduğunu anlarlar, ara verildiği zaman sigara ve kahveyle uykularını kaçırmaya çalışarak günlerini doldururlardı. Teşekkür ettikten sonra Chandler gecikmeden konunun özüne geldi. Hatırlayacaksınız, pazartesi günü sizlere bir yol haritası çizmiştim. Kanıtlamam gerekenleri size kanıtlayacağımı söylemiştim ve şimdi siz bunu başarıp başarmadığıma karar vereceksiniz. Bir hafta boyunca dinlediğiniz ifadeleri düşününce benim kazandığımdan kuşku duymayacağınıza eminim. Kuşku konusuna gelince yargıç size talimat verecektir. Ama yine bunun bir yurttaşlık hakkı davası olduğunu anımsatmak istiyorum. Bu bir suç davası değil. Sinemada ya da televizyonda izlediğiniz Perry Mason ya da benzeri öykülerdeki davalardan değil. Yurttaşlık hakları davasında davacı tarafın lehine kanıtların üstünlük sağladığını görmeniz yeterlidir. Üstünlük sağlamanın anlamı nedir? Davacının lehine olan kanıtların aleyhine olan kanıtlardan daha ağır basmasıdır. Çoğunluğu oluşturmasıdır. %51 oranda olması bile yeterlidir. Davanın kazanılıp kaybedilmesi buna bağlı olduğundan, Chandler bu noktanın üzerinde epey uzun durdu. Hukuk deneyimi olmayan 10 kişiye, jüri üyelerinin seçiminde bu bir koşuldu. Karar vermenin mantıklı kuşkulara dayanması ya da hiç kuşku götürmemesi konusunda, medyanın koşullandırdığı inançlarından sıyrılmaları gerektiğini öğretmek zorundaydı. Bunlar, ceza davalarında verilecek kararlarda önem taşıyordu ama bu yalnızca bir yurttaşlık hakları davasıydı. Bu tip davalarda, davalı taraf, ceza davalarında elde ettiği avantajı yitirirdi. Bir terazi düşünün, adaletin terazisi. Verilen her ifade ya da sunulan her kanıtın, sizin verdiğiniz değer ölçüsünde bir ağırlığı vardır. Terazinin bir kefesinde davacı, ötekinde ise davalının iddiaları yer alır. Jüri odasına çekilip tartıştığınız zaman, kanıtlara yeterince ağırlık kazandırınca, terazinin davacı lehine ağırlık kazandığını göreceğinizden hiç kuşkum yok. Eğer gerçekten bunu hissederseniz, kararı Bayan Church adına vermelisiniz. Giriş bölümü sona erince, Chandler'ın en azından birinin işe yarayacağı iki yönlü bir sav ileri süreceğini tahmin ediyordu Bush. Bir taraftan Norman Church'in belki bebekçi adıyla bilinen canavar seri katil olabileceğini ama yine de Bush'un üniformasının ardına sığınarak yaptığı korkunç davranışın bağışlanmaması gerektiğini söyleyecekti. İkinci savı ise Norman Church'in masum olduğu ve Bush'un onu gözünü kırpmadan öldürüp bir aileyi sevgi dolu bir kocadan ve babadan mahrum bıraktığı olacaktı. Tabii eğer jüri buna inanırsa. Hafta boyunca size sunulan tüm kanıtlar iki farklı karara varabileceğinizi gösteriyor dedi Chandler. Şimdi en önemli, en zor olan şey dedektif Bush'un işlediği suçun derecesini saptamaktır. Norman Church'in hayatını yitirdiği gece dedektifin hiç düşünmeden, gözünü kırpmadan, yaşama ve güvenliğe saygı duymadan hareket ettiği kesindir. Onun davranışları asla bağışlanamaz ve bunun bedelini bir insan yaşamını yitirerek ödemiştir. Bir aile, kocasını ve babasını yitirerek ödemiştir. Ama siz bunların ötesine geçip, öldürülen insanı da hesaba katmalısınız. Gösterilen bir video kaset Norman Church'in hepsinden değilse bile, en azından bir cinayetten suçlu olmadığını kanıtladı. Onu sevenlerin ifadelerini de düşünürseniz, polisin yanlış adamı yakalamaya çalıştığını göreceksiniz. Eğer bunlar yeterli olmazsa, tanık sandalyesinde dedektif Bush'un yanlış adamı öldürdüğü için cinayetlerin sürüp gittiğini itiraf ettiğini anımsayın. Belkin hızla not tuttuğunu fark etti Bush. Hem kendi hem de başkalarının ifadelerinde yer alan ve Chandler'ın değinmemeyi yeğlediği yönleri anımsamaya çabaladığını umuyordu. Son olarak dedi Chandler, ölen adamdan öteye bakıp katili de görmelisiniz. Katil diye geçirdi içinden Bush. Kendisinden söz edildiği zaman çok kötü geliyordu kulağına. Bu sözcüğü defalarca beyninde tekrarladı. Evet, öldürmüştü. Church'un ölümünden önce ve sonra da öldürmüştü. Ama açıklama yapmadan yalnızca katil olarak tanımlanmak korkunç bir duyguydu. Aynı anda bu konuya çok önem verdiğini fark etti. Daha önce belki söylediklerine karşın davranışlarını jürinin onaylamasını istiyordu. Doğruyu yapmış olduğunun söylenmesine ihtiyacı vardı. Karşınızdaki adam kanı görmeyi sevdiğini defalarca kanıtlamış dedi Chandler. Silahsız olan Bay Church'in ölümünden önce de sonra da başkalarını öldüren bir kovboy. Önce ateş edip sonra kanıt arayan bir adam. Seri katil olduğunu sandığı bir adamı öldürmesi için çok eskilere dayanan bir nedeni vardı. Seri katilin sokaktaki kadınları, kendi annesine benzeyen kadınları öldürdüğüne inanıyordu. Notlarına bakar gibi davranarak bu sözlerin birkaç dakika havada kalmasını sağladı. Jüri odasına girince, yaşadığınız kentte böyle bir polis memuru isteyip istemediğinize karar vereceksiniz. Emniyet teşkilatının korumakla yükümlü olduğu toplumu yansıttığı varsayılır. Düşünürken kendisine Harry Bosch'un kimlerin örneği olduğunu sorun. Toplumumuzun hangi katmanını simgelediğini düşünün. Eğer bu soruların yanıtları sizi rahatsız etmiyorsa, davalının lehine karar vererek buraya dönün. Eğer yanıtlar sizi rahatsız ediyorsa, toplumumuzun potansiyel zanlıların soğukkanlılıkla öldürülmesinden daha iyi şeylere layık olduğunu düşünüyorsanız, davacı lehine karar vermek tek seçeneğiniz olacaktır. Chandler konuşmasına ara verip davacı masasına yürüdü ve bir bardak su doldurdu. Belk fısıltılı bir sesle konuştu. Fena değil ama daha iyisini başardığını da gördüm. Daha kötü gününde de gördüm. Daha kötü gününde de kazandı mı diye sordu Bush. Belk'in bakışlarını not kağıtlarına çevirmesi yanıtını açıkça belirtiyordu. Chandler kürsüye dönerken Belk tekrar Bush'a fısıldadı. Hep yapar bunu. Şimdi paradan söz edecek. Su içtikten sonra Money hep paradan söz eder. Chandler gırtlağını temizleyip konuşmasını sürdürdü. Jüri üyeleri olarak sizler çok ender bulunan bir konumdasınız. Toplumsal bir değişim yaratabilirsiniz. Böyle bir fırsat herkesin eline geçmez. Eğer dedektif Bosch'un hatalı olduğunu düşünüp davacı lehine karar verirseniz büyük bir değişiklik yaratacaksınız çünkü kentteki tüm polislere bir mesaj göndermiş olacaksınız. Parker Center'daki üst düzey müdürlerden, sokaktaki üniformalı devriyelere kadar, tüm polisler kendilerinden böyle davranışlar istemediğimizi öğrenecekler. Kabul etmeyeceğimizi anlayacaklar. Eğer kararınız bu doğrultuda olursa, tazminat miktarını da saptanmanız gerekir. Bu çok karmaşık bir iş değildir. En karmaşık karar, dedektif Bosch'un hatalı olup olmadığı yönünde alınacak karardır. Tazminat miktarı 1 dolar, 1 milyon dolar ya da daha fazla olabilir. Miktar önemli değildir. Önemli olan vereceğiniz mesajdır. Çünkü bu mesajla Norman Church açısından adaletin yerini bulmasını sağlayacaksınız. Ailesine adil davranılmasını sağlayacaksınız. Bush arkaya bakınca gazetecilerin arasında oturan Bremer'ı gördü. Bremer kurnaz bir gülüşle yüzüne bakınca başını çevirdi. Money'nin para hakkında söyleyeceklerini iyi tahmin etmişti. Chandler davacı masasına gidip elinde bir kitapla kürsüye döndü. Eski kitabın yeşil kalın cildi çatlamaya başlamıştı. Boş sayfaların üzerinde bir kütüphaneye ait olduğunu belirten bir damga olduğunu tahmin etti. Sözlerimi bitirirken belki de duyduğunuz bir endişeye değinmek istiyorum dedi Chandler. Sizin yerinizde olsaydım ben de endişelenirdim. Dedektif Bosch gibi insanlar nasıl olup da bizim emniyet güçlerimiz arasına katılıyor? Bana kalırsa bunu yanıtını bulmayı umut etmemeliyiz ve davanın konusu bu değil. Hatırlarsanız hafta başında size filozof Nietzsche'den bir alıntı yapmıştım. Canavarlarla savaşanların karanlıklara kapılıp canavarlaşmamaya özen göstermeleri gerektiğini söylüyordu. Günümüz toplumunda bazı canavarlar olduğunu kabul etmek hiç de zor değil. Böylelikle bir polis memurunun bu canavarlarla savaşırken kendisinin de canavarlaşabileceğini düşünebiliriz. Dün duruşmadan sonra kütüphaneye gittim. Bunları söylerken boşa bakıp yalanını gösterişli bir biçimde sundu. Boş gözlerini ona dikip başka tarafa bakma dürtüsüne engel oldu. Şimdi sizlere Nathaniel Hawthorne'un bugün üzerinde durduğumuz konu hakkında yazdığı bir şeyi okumak istiyorum. Karanlığın derinliği, bir insanın yanlış tarafa geçmesine kolayca izin verebilir. Hawthorne, The Marble Faun, yani Mermer Faun adlı kitabında, karanlık bir çukur, her tarafımızı saran derin karanlığın yalnızca bir tek deliğidir, diyor. Hanımlar, beyler, bu noktayı görüşürken çok dikkatli olun ve kendinize karşı dürüst davranın. Teşekkür ederim. Chandler yerine dönerken, salon öylesine sessizleşmişti ki, boş halının üzerindeki topuk seslerini duyabildi. 15 dakika ara veriyoruz ve sonra Bay Belk kürsüye gelecek, dedi Yargıç Case. Jüri çıkarken ayağa kalktıklarında Belk, kapanış konuşmasında delil sözcüğünü kullandığına inanamıyorum diye Boş'un kulağına fısıldadı. Boş dikkatle yüzüne baktı. Belk neşeli gibi görünüyordu ve kürsüye çıkma sırası geldiğinden moralini düzeltmek için her şeyden yardım bekliyordu. Chandler'ın kullandığı sözcükler ne olursa olsun, Boş, onun çok iyi bir konuşma yaptığının farkındaydı. Buna karşılık, ter içindeki şişko avukata bakarken hiç de güven duymadığını hissediyordu. Heykelin yanında iki sigara içti ama Honey Chandler gözükmedi. Tommy Faraway, küllüğü karıştırmaya geldi ve sabah Chandler'ın bıraktığı neredeyse hiç içilmemiş sigarayı bulunca çok sevindi. Hiçbir şey söylemeden yürüyüp gitti. Boş birdenbire Tommy Faraway'in topladığı sigaralardan hiç içmediğini fark etti. Belkin kapanış konuşması Boş'u şaşırttı. Pek fena sayılmazdı. Yine de Chandler'la aynı düzeyde değildi. Boş'un susuzluğundan ya da ona karşı yapılan haksız davranışlardan söz etmek yerine, Chandler'ın söylediklerine tepki gösterdi. Bayan Chandler sizlere iki seçenekten söz etti ama anlaşılan üçüncüsünü tümüyle unuttu. Dedektif Boş'un kurallara uygun ve akıllıca davranmış olabileceği seçeneğinden söz etmedi gibi laflar söyledi. Savunma tarafına birkaç puan kazandırırken, davacı açısından iki seçenek olduğunu da onaylar gibiydi. Belk gerçi bunu fark etmedi ama Boş'un dikkatinden kaçmadı. Avukat Bey şimdi jüriye üç seçenek sunuyordu ama içlerinden yalnızca biri Boş'un susuzluğunu kanıtlıyordu. Ara sıra Belk'i masaya çekip konuşmasını yeniden yazmak geçti içinden. Ama bunu yapamazdı. Vietnam'daki tünellerde tepelerine bombalar yağarken, çökmemesi için dua ederkenki gibi şimdi de başını eğmiş oturuyordu. Belk'in konuşmasının bir bölümü, bulunan kanıtların 9 cinayetten sorumlu tutulmasına neden olduğu yönündeydi. Sürekli olarak bu öyküdeki canavarın Boş değil, Church olduğunu tekrarlayıp kanıtlarında bunu gösterdiğini vurguluyordu. Church ile bağlantılı olmayan cinayetlerin Boş'un Hyperion sokağındaki davranışlarına karşın hala devam ettiği konusunda jüriyi uyardı. Konuşmasının sonuna doğru gerçek hızını bulduğunu düşündü Boş. Chandler'ın müvekkilini düşüncesizce hareket etmek ve insan yaşamına önem vermemekle suçlamasını eleştirirken sesinde gerçek bir öfke vardı. O kapıdan içeri girerken dedektif Boş'un aklında başka birinin yaşamını kurtarma fikri vardı. Başka bir kadının, başka bir kurbanın orada olacağını düşünerek adımlarını atmıştı. Yapacağı tek şey içeri girmek, olaya el koymak ve sonuçlarına katlanmaktı. Norman Church bir polis memurunun emirlerine karşı geldiği ve yastığın altına uzandığı için öldürüldü. Bu oyunu kendi başlatmıştı ve bedelini ödedi. Ama bir de Boş'un içinde bulunduğu durumu düşünün. Orada olduğunuzu hayal edebiliyor musunuz? Tek başınıza, korku içinde, gözünü kırpmadan kendini böyle bir ortama atacak kişi ancak olağanüstü bir insandır. Bu gibi insanlara bizim toplumumuz kahraman tanımını yakıştırır. Jüri odasına gidip, suçlamalar yerine gerçekleri düşününce, aynı sonuca varacağınızdan eminim. Teşekkür ederim. Belkin kapanış konuşmasında kahraman sözcüğünü kullandığına inanamadı Boş. Ama anımsatmamayı yeğledi. Çok iyiydin, teşekkürler demekle yetindi. Chandler, son sözleri için bir kez daha kürsüye gelince, kısa konuşacağına söz verdi ve gerçekten konuşması çok kısa sürdü. Bu davaya katılan avukatların inançları arasındaki farkı rahatça görebiliyorsunuz. Kahramanla canavar sözcükleri arasında da böyle bir fark vardır. Herkes gibi ben de, dedektif Boş'un, her ikisinin arasında bir yerde bulunduğundan kuşkulanıyorum. Tartışmanıza başlamadan önce son iki noktayı anımsatmak isterim. Birincisi, her iki tarafında davayı kendi açılarından size sunma fırsatını bulmuş olmasıdır. Church için karısı, bir iş arkadaşı ve bir dostu tanık sandalyesine çıkıp karakter yapısını, nasıl bir insan olduğunu bize anlattılar. Davalı ise karşınıza yalnızca bir tek tanık çıkardı. Dedektif Bosch, başka hiç kimse kalkıp, dedektif, itiraz ediyorum diye bağırdı Belk. Bosch için, orada durun Bayan Chandler diye gürledi yargıç Case. Ne diyeceğini tasarlarken yargıcın yüzü kızardı. Konuşmadan önce jüriyi buradan çıkarmam gerektiğini biliyorum ama Bayan Chandler, eğer ateşle oynuyorsanız yanmayı da göze almalısınız. Gereksiz sözlerinizden dolayı sizi mahkemeye hakaretle suçluyorum. Daha ileriki bir tarihte ceza konusunda görüşürüz. Ama bu tarihi hiç de keyifle beklemeyeceğinizin garantisini verebilirim. Yargıç koltuğunda dönüp jüri üyelerine baktı. Bu hanımın bu sözleri söylememesi gerekir. Savunma makamı böyle bir davada tanık çağırmak zorunda değildir. Tanık çağırıp çağırmamaları da davalının masum ya da suçlu olduğunu göstermez. Bayan Chandler da bunu gayet iyi biliyor. Çok deneyimli bir avukattır ve bu noktayı çok iyi bildiğini de göz önünde bulundurmalısınız. Buna karşın bu sözleri söyleyerek Bay Belki ve beni öfkeden çıldırtacağını da biliyordu. Böyle davranması ise kurnazlığını gösterir ki bir mahkeme salonunda bu davranışı ancak hörgörüyle karşılarım. Eyalet barosuna şikayette bulunacağım ama... Sayın Yargıç diye atıldı Chandler, bunları söylemenize itiraz. Sözümü kesmeyin avukat hanım, konuşmam bitene dek sesinizi çıkarmayın. Peki Sayın Yargıç. Sesinizi çıkarmayın dedim. Tekrar jüriye döndü. Ama Bayan Chandler'ın durumu sizi kaygılandırmamalı. Şimdi size ne söylersem söyleyeyim, dedektif Bosch'un lehine hiçbir tanık çağrılmadığını düşünmenizi istediği için bu kumarı oynadı. Bu konuyu kesinlikle göz önünde bulundurmamanızı söylüyorum sizlere. Onun söylediklerinin hiçbir anlamı yok. Aslında eğer isteselerdi, dedektif Bosch ile Bay Belk, davalı lehine tanıklık edecek o kadar çok polis memuru çağırabilirlerdi ki, tanıkların kuyruğu buradan Parker Center'a kadar uzardı. Ama bunu yapmadılar. Başka bir strateji kullanmak istediler ve bunu sorgulamak sizin göreviniz değil. Kesinlikle değil. Sorunuz var mı? Jüri bölmesinde kimse kıpırdamadı. Yargıç dönüp Belk'e baktı. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Bay Belk? Bir dakika Sayın Yargıç. Belk fısıltılı bir sesle Bosch'a sordu. Ne dersin? Usul hatasından dolayı davaya yeniden bakmaya hazır gibi görünüyor. Onu hiç bu kadar öfkeli görmedim. Davaya yeniden başlarız ve belki bu arada şu taklitçi soruşturması sona erer. Bosch bir an düşündü. Her şeyin bitmesini istiyordu. Chandler'la bir daha mahkemede karşı karşıya gelme fikrinden hoşlanmamıştı. Bay Belk dedi Yargıç. Sanırım söyleyeceğimizi söyledik. Elimizdekilerle yetinelim. Ne dersin dedi Bosch. Belk başını salladı. Bana kalırsa kararı bizim lehimize verebilirdi. Sonra ayağa kalktı. Şu anda söyleyecek bir sözümüz yok Sayın Yargıç. Emin misiniz? Evet Sayın Yargıç. Pekala. Dediğim gibi Bayan Chandler bu konuyla daha sonra ilgileneceğiz. Devam edebilirsiniz ama çok dikkatli olun. Teşekkür ederim Sayın Yargıç. Söylediklerim için özür dilemek istiyorum. Size saygısızlık etmek istemedim. Ön hazırlıksız konuşuyordum ve birdenbire kendimi tutamadım. Haklısınız. Mazeretiniz kabul edilmiştir ama mahkemeye karşı gelme konusuna daha sonra döneceğiz. Şimdi devam edin. Jürinin öğle tatilinden sonra karar görüşmesine başlamasını istiyorum. Chandler, kürsüdeki duruşunu değiştirip gözlerini jüri bölmesine dikti. Hanımlar beyler, dedektif Bosch'un tanık sandalyesinde anlattıklarını dinlediniz. Söylediklerini unutmamanızı istiyorum sizden. Norman Church'in hak ettiği cezayı bulduğunu söyledi. Bir polis memurunun bunu söylemesinin ne anlama geldiğini düşünün. Norman Church hak ettiği cezayı buldu. Bu salonda adalet sisteminin nasıl işlediğini gördük. Yargıç hakemlik yapıyor, jüri karar veriyor. Dedektif Bosch ise bütün bunlara gerek olmadığına karar verdi. Ne yargıca ne de bir jüriye gerek vardı. Kendisi için adalet sisteminin işletilmesi fırsatını Norman Church'in elinden aldı. Sonunda da bir bakıma bu fırsatı sizin elinizden de aldı. Bunu da düşünün. Chandler, not kağıtlarını kürsüden alıp yerine oturdu. 27. ayrımın sonu. Sayfa 299. Devamı 28. ayrımda.